Ayrım 19, Galat'ı meşhur, doğru bildiğiniz yanlışlar, Soner Yalçın, sayfa 179. Deniz Gezmiş'i sevmiyorlar. Bu bölüme Deniz Gezmiş'le başladık, yine onunla bitirelim. PKK-HDP idam sehpasında yaşasın Türk ve Kürt halklarının bağımsızlık mücadelesi, kahrolsun emperyalizm diyen Deniz Gezmiş'in posterini niye taşımıyor biliyor musunuz? Sorunun yanıtını yakın tarihimizdeki bir yürüyüşü anlatarak bulabilir miyiz? Tarih 29 Ekim 1968, yer Ankara, Cumhuriyet'in kuruluşunun 45. yıl dönümü. Devrimci Öğrenci Birliği, DÖB, Ankara Üniversitesi Talebe Birliği, AÜTB, Türkiye Milli Gençlik Teşkilatı, TMGT, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğrenci Birliği, ODTÜ ÖB temsilcileri ortaklaşa bir yürüyüş için toplandı. Yürüyüş Samsun'dan Ankara'ya doğru yapılacak, 10 Kasım'da Anıtkabir'de atanın huzuruna çıkılarak sonlandırılacaktı. Uzun tartışmalar sonucunda adına karar verildi. Tam bağımsız Türkiye için Mustafa Kemal yürüyüşü. Yayınladıkları bildiride neden yürüdüklerini şu sözlerle duyurdular. 1919'da başlayan Mustafa Kemal devrimi, kendisinden sonra gelen yöneticiler tarafından amacından saptırılmış, Cumhuriyet'in bütün kurumları yozlaştırılmıştır. Bugün Türkiye'miz dünyada ilk anti-emperyalist ve anti-kapitalist devrimi gerçekleştiren, Mustafa Kemal'e rağmen yabancıların desteklediği karşı devrimcilerin etki alanına girmiştir. Biz Mustafa Kemal gençliği olarak saptırılan devrimi rayına oturtmaya azimliyiz, kararlıyız. Bugün başlayan yürüyüşün amacı budur. Tarih 30 Ekim 1968 saat 8.30. Gençler yürüyüşün başlangıç yeri olan Samsun'a ulaştı. Saat 13.30'da Atatürk Anıtı'nın önünde bir dakikalık saygı duruşunda bulundular. İstiklal Marşı'nın ardından Türk bayrağını açarak yola koyuldular. 24 devrimciydi Samsun'dan yola çıkan. Bir avuçken gün geçtikçe deniz olacaklar, kalabalıklaşacaklardı. Ellerinde tam bağımsız Türkiye için Mustafa Kemal yürüyüşü yazılı bez pankart vardı. 20 kilometre yürümüşlerdi ki önleri kesildi. 15 polis kanunsuz yürüyüş yaptıkları iddiasıyla gençleri Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Ertesi gün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildiler. Turan Feyizoğlu'nun Deniz adlı kitabından öğreniyoruz. Hakim karşısına çıkan öğrencilerden Bozkurt Nuhoğlu duruşmada, "Sayın yargıcım, burada bizi, 24 genci değil, Mustafa Kemal'i, onun ilkelerini yargılıyorsunuz," dedi. Serbesttiler, türkülerle, marşlarla devam ettiler yürüyüşe. Hedefleri günde ortalama 60 kilometre yürümekti. Yolda en büyük desteği öğretmenlerden aldılar. Köylüler daha 20'li yaşların başındaki bu aydınlık gençleri evlerinde ağırladı, erzak yardımında bulundu. Gençler de onlara memleketin sorunlarını anlattı. Çorum'un Alaca ilçesinde gericiler tarafından parçalanan Atatürk büstünün inşaatına taş taşıdılar. Gün geçtikçe sayıları arttı. Dinci yobazların, gericilerin yürüyüşteki gençlere saldıracağı, Anıtkabir'de olaylar çıkaracağı konuşuluyordu. Anıtkabir'e gitmekten vazgeçmediler. 10 Kasım 1968'de saat 13.30'da yanlarında getirdikleri çelenkle atanın huzurunda buluştular. Anıtkabir özel defterine şunu yazdılar. Büyük Önder, Amerikan emperyalizmine karşı 2. Milli Kurtuluş Savaşımızda izindeyiz. Milli Kurtuluş Savaşımız yok edilemez. Onu yok etmek için bütün Türk milletini yok etmek gerekir. Tam bağımsız Türkiye için Mustafa Kemal yürüyüşçüleri. Yürüyüşün öncü gençlerinden 21 yaşındaki Deniz Gezmiş, Mustafa Kemal Atatürk ve devrimleriyle ilgili ne düşünüyordu? İdamla yargılandığı mahkemede 17 Temmuz 1971 Cumartesi günkü duruşmada şu savunmayı yaptı. Biz 50 sene evvel Kurtuluş Savaşı vermiş bir ülkenin çocukları olarak Kurtuluş Savaşı'nın gerçek tahlilini yapmaya her zaman muktediriz. Biz yine çok iyi biliriz ki Türkiye Kurtuluş Savaşı'nı yapmak için Samsun'a çıkanlara İstanbul Örfi İdaresince ve mahkemelerince idam cezası vermiştir. Ve yine bilmekteyiz ki Osmanlı İmparatorluğu'nun yüzlerce generalinden ancak birkaçı Kurtuluş Savaşı'na iştirak etmiştir. Ve yine bilmekteyiz ki Kurtuluş Savaşı yapıldığı sırada İstanbul'da bulunanlar bunları yapanlara eşkıya demiştir. Türkiye'nin Kurtuluş ve Bağımsızlık Savaşı'ndan ne şekilde bağımlı hale geldiğini de belirtmek gerekmektedir. İddianamede bir gerçek tahrif edilmek isteniyor. Bu hususu da belirtmek ve düzeltmek isterim. Fikir özgürlüğünü ve anayasayı paravan yapanlar, önceleri Atatürkçü geçinirken onun fikir ve şahsiyetini de küçük görmeye başladılar şeklinde ve sadece Mustafa Kemal tarafını beğeniyorlardı şeklinde bir cümle mevcut. Bunu kesin olarak reddediyorum, asla kabul etmiyorum. Diğer yurtseverler de bunu kabul etmez. Bu kasten tahrif edilmek isteniyor, gerçekler örtülmek isteniyor. Bu cümle art niyetle hazırlanmıştır. Bu memlekette Mustafa Kemal'e gerçekten sahip çıkanlar varsa onlar da bizleriz. Onun istiklali tam prensibi ve ideali tam yanlış zapta geçti. Onun istiklali tam, Türkiye idealini yalnızca biz devam ettiriyoruz. Ayrıca iddianamede Türkiye halkının bir takım etnik gruplardan teşekkül ettiği iddiaları ve bunu bizim yaptığımız, ortaya attığımız ithamları mevcut bulunmaktadır. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararlarında ve Misak-ı Milli'de şu vardır. Misak-ı Milli sınırları içinde iki kardeş kavim yaşar, Türk ve Kürt kavmi yaşamaktadır. 1. Büyük Millet Meclisi'nin kararı böyledir. Türkiye'de iki kardeş kavmin ve unsurun yaşadığını kabul etmektedir. Bunu kabul etmek bölücülük değildir. Bölücülük olarak kabul edildiği takdirde 1. Türkiye Millet Meclisi ve Mustafa Kemal'i de bölücü olarak kabul etmek gerekir. Bu iki kardeş unsur 1. Kurtuluş Savaşı'nı müştereken başarmışlardır. Güney cephesinde düşmanla omuz omuza savaşmışlardır. Bu ikisine birden biz Türkiye halkı diyoruz ve bu iki kardeş unsur 2. Bağımsızlık Savaşı'nı da müştereken başaracaklardır. Asıl bölücüler bu gerçeği kabul etmeyenlerdir. Emperyalistlerle yatağa girenlerin deniz gezmişi sevmemesi şaşırtıcı değildir. Görmek kavramaktır. Kimlik siyaseti görme kabiliyetini yok ediyor, körleştiriyor, emperyalizme kul yapıyor. Olan bu. 4. Bölüm. Solcu bilinen sağcılar, sağcı bilinen solcular. Profesör Doktor Binnaz Toprak CHP milletvekiliyken dedi ki, CHP'de eski ulusalcı çizgi mi baskın çıkar yoksa sağ açılımla merkez parti olma adımları devam eder mi? Bekleyip göreceğiz. Tercihim CHP'nin Avrupa'daki sosyal demokrat partiler gibi olması. Ama Avrupa'da da sosyal demokrat partiler düşüşte, sağ yükselişte. Marksist ütopya öldü. Sınıflar yerine kimlikler öne çıktı. Sosyal demokrat partilerin kendilerini yeniden kurgulayabilmeleri kolay değil. Ne yapacağız? Kolları kavuşturup bekleyecek miyiz? Çok sevdiğim bir söz var. Gözlerini hayata umutsuz kapatan kişi tüm ömrünü boşa yaşamıştır. Bizim mahalleye kötücül bir ruh halinin sinmekte olduğunu görüyorum. Yenilgicilik. Yenilgicilik umutsuzluk hastalığıdır. Kavram olarak 20. yüzyıl başında doğdu. Rus-Japon savaşı sırasında Rusya devrimcisi ve burjuvazisi bir olguda hemfikir oldu. Çarlığın yıkılması için ülkelerinin savaşta yenilmesini istiyorlardı. Sovyet devriminin önde gelen isimlerinden Grigori Zinoviev bu kavrama Rusya Komünist Partisi tarihi kitabında yer verdi. Yenilgicilik yalnızca İşçi Partisi içindeki iki hiziple, Bolşevikler ve Menşevikler değil, hemen bütün liberal burjuva toplumla ilgili bir olgudur. Bu olgu Çarlık tarafından baskı altında tutulan burjuvazinin özel bir yol izlediğini gösterir. Burjuvazi iç siyasette ödünler koparabilmek için dış savaşta kendi hükümetinin yenilgisi yolunda çalışmaya hazırdır. Dolayısıyla 1904 yılında burjuvazinin önemli bir bölümü Rusya'nın yenilgisini istiyordu. Böylelikle otokrasiden belli ödünler koparabileceğini, toprak sahipleriyle bunların başka türlü asla razı olmayacakları bir iktidar paylaşımına gitmeyi umut ediyorlardı. Rusya'da ülkelerine bağlı devrimciler bu umutsuzluğa karşı durdular. Esas olan emperyalizmden medet ummak değildi. Kendi ülkenin insanına ve onun mücadelesine inanmaktı. Peki, şu an Türkiye'deki siyasi iktisadi krize ya da savaş olasılığına sevinip AKP Erdoğan başımızdan gitsin de nasıl giderse gitsin demek doğru mu? Ne olursa olsun anlayışı doğru olabilir mi? Yenilgicilik kavramı kabul edilebilir mi? Hayır, mevzu bahis olan vatandır. O halde binnaz toprağa dönersem ne yapacağız, neyin mücadelesini vereceğiz? CHP ideolojik olarak kendini esir alan bu teslimiyetçi anlayışından kurtulmadığı sürece yok olacaktır. Profesör Toprak'ın eski dediği Marksist öğreti yeni toplumcu model olarak dünya sahnesine tekrar çıkıyor. Binnaz Hoca ezberinden kurtulamıyor. Avrupa'daki sosyal demokrat partilerin düşüşte olmalarıyla CHP'nin beklerini verememe sebebinin aynı ekonomik sisteme, yani vahşi kapitalizme boyun eğmekten kaynaklandığını değerlendiremiyor. Bu nedenledir ki Binnaz Hoca'yı ne zaman ekranda görsem kimlik siyasetinden bahsediyor. Atladığı şu, bir ekonomik model siyaseti ve kültürü derinden etkiler. Her ekonomik modelin kutsadığı insan tipi ve değerler sistemi vardır. Vahşi kapitalizm, yani neoliberalizm, kendisine karşı çıkacak toplumsal muhalefeti bölmek için muhafazakarlık ve etnik kimliklere dayalı siyaseti destekledi. Aynı nedenle sendikasızlaştırmayı ya da terör yasalarını vesaire savundu. Dinin ya da etnik kimliklere dayalı siyasetin 1980'lerden sonra yeniden doğuşu rastlantısal olabilir mi? Bu neden-sonuç ilişkileri bilinmeden analiz yapılabilir mi? Yapılmaz. Ülkemizde teorik yetersizlikten dolayı muazzam bir kafa karışıklığı yaşanıyor. Hele ulusalcılık konusunda yazı kalemi alıyor veya konuşuyorsanız en azından yeni siyasal düzenler kuran 1648, 1789, 1848, 1871 Avrupa devrimlerini bilmeniz şart. Yani burjuvazinin tarih sahnesine çıkışını 1648 ve 1789 ve büyük ihanetini 1848 ve 1871 bileceksiniz. En basit anlatımıyla ulusalcılık, sanayileşme sonucu burjuvazinin, kapitalizmin tarih sahnesinde yer almasıyla ortaya çıktı. Bu bir devrimdi. Ticaretin feodal mülkiyet karşısındaki zaferiydi. Aydınlanmanın, modernleşmenin dogmatizme karşı zaferiydi. Milletin bölgecilik karşısındaki zaferiydi. Bireyin ümmet karşısındaki zaferiydi. Rekabetin lonca karşısındaki zaferiydi. Bu ulusal devrimin amacı ülke sınırları içindeki halklara bağımsızlıklarını vermek değil, eşitlik, özgürlük, kardeşlik temelinde tüm halkları tek bir dil, tek bir bayrak, tek bir devlet, tek bir gümrük altında, tek bir pazar aracılığıyla, yani bir ortak kültürde toparlamaktı. Biraz daha açayım. Burjuvazinin yaptığı devrimle ulus devlet sorununu nasıl çözüme bağladığını Almanya örneğinde anlatayım. Almanya'daki feodalite her bölgede birer prenslik ya da krallık adı altında hüküm sürüyordu. Her biri bağımsız varlığını, ekonomik ve siyasi olarak, koruma güdüsüyle hareket ediyordu. Her biri gümrük tarifeleri, para banka sistemleri, lonca işleyişlerini kendi belirledikleri kurallarla yürütüyordu. Bu durum prenslikler arasında çatışma ve sürtüşme nedeni oluyor ve gelişmekte olan burjuvazinin hareket alanını sınırlıyordu. Alman burjuvazisi açısından türdeş bir pazarın oluşması kaçınılmazdı. Öncelikle Prusya liderliğinde gümrük birliği kuruldu. Zamanla prensliklerin çoğunun katılımıyla ulusal pazar genişledi. Ardından Almanya uluslaşma sürecini tamamladı. Demek ki bir topluluğun uluslaşmasının nedenini bizzat toplumun maddi varlık koşullarının üretiminde aramak gerekir. İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İtalya yakın benzer süreci Almanya'dan daha önce yaşadı. Peki sonra ne oldu? Burjuvazi 1848-1871 arası yoksulların ve emekçilerin ayaklanmasından korkup monarşiyle, kiliseyle anlaştı ve devrimi sattı. gelişme koşulları farklılık taşısa da benzeri Türkiye'de de oldu. Kemalist devrim sırtını emperyalizme dayamış, ortaçağ dogmalarına son vermeyi hedeflemiş bir burjuva devrimdi. Fransız devrimi başta olmak üzere her aydınlanmacı demokratik devrimin hedefi nasıl feodalizm ve onun en büyük dayanağı dinciliği yok etmekse, Kemalist ideolojinin hedefi de toprak ağalığıyla şehirlerin, şıhların ortaçağ karanlığını yıkmaktı. Halkı gericiliğin prangalarından kurtaracak, toplumsal hayata bilimi hakim kılmak isteyen aydınlanmacı bir hareketti. Ama Türk burjuvazisi Kemalist devrimi sattı. Devrimcilerle burjuvazinin yolu böyle ayrıldı. Burjuvazi dincilikle uzlaştı. Sonuç bugündür. Çünkü dincilik orta çağdır, yitik akıldır, kulluktur, dogmatizmdir. Dolayısıyla çürümedir. Tam bu sebeple ekrana çıkarttıklarına diktatör Atatürk dedirtip ne kadar demokrat olduklarına seviniyorlar. Orta çağ cahilliktir, ahlaksızlıktır. Bugün Türkiye'deki özgürlük sorununun kaynağı ulusalcılar değil, feodalite ile işbirliği yapanlardır. Evet, Binnaz Hoca dünyayı esir alan 30 yıllık neoliberal hegemonyadan kendini kurtaramıyor. Oysa sosyal bilimcilerin amacı olayları, olguları anlayarak, anlamlandırarak ileriye dönük kestirimlerde bulunmaktır. Yani dünyanın nereye gittiğine yanıt bulmaktır. Binnaz Hoca ise neoliberalizmin Türkiye'deki son temsilcisi Erdoğan'ı sıcak paranın ve özelleştirmelerin yarattığı göreli iyileştirmeler etkisiyle başarılı görüyor. Bu kafa kaybetmiştir, geleceği yoktur. Ancak kabul edelim ki bu kafa zihinleri alt üst ediyor. Bu sebeple kimi okurlar uyarıyor, ulusalcı demeyin, sol demeyin, devrimci demeyin. Niye? Bu kavramlar lekeliymiş. Halkta karşılığı yokmuş. İki dönek, Murat Belge ve Halil Berktay, Taraf gazetesinde 2011'de yazmışlardı. Artık sosyalizm, komünizm adını kullanmamak gerekir. Yeni bir ad arıyorlardı. Bulamadılar. Aradıklarını hiç sanmıyorum. Gelin, kendimizi nasıl adlandıracağımıza bir bakalım. Marx moda yaptı. Anlamak her şeyden önce tarihsel zorunlulukları görebilmeyi gerektirir. Sol denince aklınıza ne geliyor? Sosyalist, komünist, sosyal demokrat vesaire. Hepsi 18. yüzyıl aydınlanmasının ürünüydü. Bu sözcükler arasında büyük ve önemli farklar yok. Birbirinden ayrı anlam yüklenmeleri daha çok pratikten geliyor. Şöyle, biliyorsunuz sol ve sağ kavramları Fransız devriminden sonra meydana gelen meclisteki oturma düzeninden kaynaklandı. İlericiler solda, muhafazakarlar sağda oturuyordu. Sosyalist sözcüğü ilk kez 1827 yılında Robert Owen taraftarlarını çıkardığı bir kooperatif yayınında kullanıldı. Modern anlamda sosyalizmden ve sosyalist toplumdan bahseden bu ütopik sosyalistler oldu. Evet, sosyalist sözcüğünün kaynağında ortaklık vardı ve İngilizce dernek, cemiyet anlamındaki association sözcüğüyle aynı anlam grubundandı. Sonraki yıllarda ne oldu? Marx ve Engels komünist manifestoya neden sosyalist manifesto demedi? Niye kendilerini sosyalistlerden ayırdılar? Engels, Komünist Manifesto'nun 1890 yılı basımına yazdığı ön sözde ona bir sosyalist manifesto diyemedik dedi ve gerekçesini yazdı. Birincisi, o zamana kadar sosyalizm adına bilinen sistemler, özellikle İngiltere'de Owenist ve Fransa'da Fourierist, ütopyacı sosyalistlerdi ve artık giderek ölmekte olan tarikatlara inmiş durumdaydılar. İkincisi, bu zamanda ortaklıkta pek çok sosyalist reçete ve öneri vardı. Fakat bunların tümü sermayeye ve kâra hiç zarar vermeden sosyalizm kurma peşindeydiler. Komünist manifesto Avrupa'daki 1848 devrimlerinden hemen önce yayınlandı ve bir dünya devrimi çağrısı ve inancını dile getirdi. Marx ve Engels ortak evrensel anlamına gelen Latince komünist adını moda yaptı. Ancak komünist isim modası 1871 Paris Komünü ile erozyona uğradı. Sosyal demokrasi ismi doğdu. Kuşkusuz bu isim eklektikti. Sosyal ve demokrasi sözcüklerinin yan yana getirilmesi imkansızdı. Fakat Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin büyük başarısıyla isim yaygınlaştı, model oldu. Öyle ki Rusya'da Lenin'in partisinin adı bile Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi'ydi. Birinci Dünya Savaşı'nda Avrupa Sosyal Demokrat Partilerin şoven tutumu sosyal demokrasiyi gözden düşürdü. Sosyal Demokrat Partiler demoda oldu. Lenin 1917 Nisan günlerinde Sosyal Demokrat adını attı. Komünist adını tekrar dünya gündemine getirdi. Dipnot: Sovyetler Birliği 1990'da dağılınca komünist sözcüğüne bazı partiler değiştirdi ve tekrar Sosyal Demokrat adını aldı. Görünen o ki isimlere sığınma nasıl politik başarının sonucuysa isimlerden soğuma da politik başarısızlık sonucu gerçekleşiyor. Aslında ismin pek önemi yok. İşin özü kapsadığı değer teori. Teorinin bilinmediği ya da doğru anlaşılmadığı toplumlar, kişiler, pratiğe bakarak iyi kötü örnekleri değerlendirerek sol kavramları benimsiyor veya reddediyor. 19. ayrımın sonu. Sayfa 187.